Ayrım 4, sayfa 30. 4, 5. bölüm. Bizim medeniyetimiz, İslam medeniyeti. 11. yüzyılda Anadolu'ya giren ve oraya yurt edinen Türkler daha önce İslamiyet'i kabul etmişti. İslamiyet yalnız inanç ve ibadet esaslarından oluşmaz. O, hayatı bütünüyle şekillendiren bir ahlak nizamıdır. Bu ahlak nizamında ferdin nitelikleriyle toplumdaki ilişkilerin tarzı birbirine sıkıca bağlıdır. Allah'ın emir ve yasakları ve Hazreti Peygamber'in öğütleri ve davranış örnekleri, bütün iman edenleri tartışmasız birleştiren esaslardır. Bu esaslara göre oluşan şahsiyet nitelikleri ve toplum kurumları çerçevesinde ortaya çıkan faaliyetler ve eserler, yaşanan kültürü meydana getirmiştir. İslamiyet, Türk toplumunu yeniden yapılandıran bir inanç ve ahlak nizamı olmuştur. Aile hayatı, akrabalık ilişkileri, ticaret ve çalışma hayatı, hukuk ilişkileri, düşünce ve sanat faaliyetleri, kısacası hayatın her yönü bir inancın verdiği ruh enerjisi ve getirdiği nizam ile yeniden şekillenmiştir. Bir olan Allah'a iman noktasında birleşme ve Kur'an ahlakına ve Hazreti Peygamber'in sünnetine göre hayatın belirsizliklerinden kurtulma, topluma muazzam bir manevi kuvvet kazandırmıştır. Bu manevi kuvvet, devlet teşkilatına yansımış ve devlet hak yolunda çalışmanın azmiyle beslenerek büyümüştür. Kültür ve medeniyet meselesine bir aydınlık getiremeyen ve açıklamaya çalıştıkça zihinleri daha çok karıştıran önceki görüşlerde din bir kültür öğesi sayılmış, teknoloji gibi maddi oluşumlar ise medeniyet olarak görülmüştür. Kültür ve medeniyeti kavramsal olarak hem birbirinden ayırt eden hem de aralarındaki ilişkiyi gösteren medeniyet teorisine göre İslamiyet, bir inanç ve ahlak nizamı olarak Türk toplumunun yapısını belirleyen medeniyettir. Türk toplumunun İslamiyet öncesi niteliklerinden bir kısmı, inanç, fikir ve gönül olarak bağlanılan yeni medeniyetle birlikte terk edilir ve bir kısmı daha da kuvvetlenirken pek çok yeni nitelikler de fertlerin şahsiyetine ve toplum hayatına katılmıştır. Örneğin bir takım şaman adetleri terk edilir ve kahramanlık, mertlik, temizlik gibi nitelikler İslamiyet hizmetinde ve ibadet gereği olarak yeni bir anlam kazanırken, çok derin anlamlar taşıyan tevazu, iyilik, adalet gibi nitelikler kültüre eklenmiştir. Rasyonel tasarım düzeyindeki bir inanç ve ahlak nizamının medeniyet kurucu etkisi, İslamiyet'in zuhurundan ve kabulünden sonraki Arap ve Türk toplumlarında çok belirgin biçimde görülmüştür. Türk tarihinden gelen özellikler, İslamiyet'in getirdiği yeni dünya ve hayat görüşüyle birleşerek Büyük Selçuklu Devleti'nde, Anadolu Selçuklu Devleti'nde, Osmanlı Devleti'nde ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal yapının temelini oluşturmuştur. Bir devletin sosyal yapısının temelinde milletin ruhu vardır. İslamiyet'in kabulünden bu yana milletin ruhu her devirde daima tevhid olmuştur. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah, Türk milletinin ruhudur. Türk tarihinden gelen güzel nitelikler bu ruhla öylesine birleşmiştir ki son 250 yılın peş peşe gelen sarsıntıları Türk milletinin birliğini bozamamış ve bağımsız yaşama azmini kıramamıştır. Türk milletinin gücü çok derinden Allah'a bağlı olmasından gelir. Bin yıldır Türk kültürünü yoğuran bir kuvvettir. Türk milletinin mayası olan bu kuvvet kaba ve acımasız bir kuvvet değil, iyilik ve merhamet dolu bir kuvvettir. Çünkü o kuvvetin kaynağı Allah'a teslimiyettir. Allah Rahman'dır, Rahim'dir ve inananlarla beraberdir. İslamiyet fertlerden hareket eder, fertleri cemaate götürür. İnsan fert olarak iman eder, fakat Müslüman için din kardeşi demek, bütün varlıkları aşarak ruhen kaynaşacağı bir insan demektir. Camide aynı safta omuz omuza olduğu insanı, o insan kim olursa olsun, kardeş hissetmemiş bir yabancı, bir Müslüman için din kardeşi olmanın ne demek olduğunu asla bilemez. İmanda kaynaşma duygusunu İslamiyet kadar verebilmiş bir başka din yoktur. Tebliğ görevini yerine getirmek için seçilmiş olmanın dışında, peygamber bile bir kul olarak bütün müminlerle aynı konumdadır. Bir mümin, inanç ve ibadet bakımından yalnız Allah'a sorumludur. Günahlarını affettirmek, kurtuluşa ermek için bir mümin yalnız Allah'a dua eder. Yalnız Allah'tan yardım ister. Bir kul yardım ettiği zaman mümin ona teşekkür eder ama bilir ki o yardım Allah'tandır. Allah istemeseydi muhakkak bir engel çıkar ve o kimse kendisine yardım edemezdi. Bir mümin zengin ise kendinde bir üstünlük ve güç görmez. Hayata bir nutfe olarak başlamıştır ve dünyaya çırılçıplak gelmiştir. onu büyüten ve sonra servete kavuşturan ancak Allah'ın istemesidir. Onun için bir mümin eğer bolluğa kavuşmuş ise bunun ancak Allah'ın lütfu ile olduğunu, aslında kendisinin hiçbir şeyin hakiki sahibi olmadığını bilir. Bunu bilen bir zengin mümin eğer Allah'tan korkuyorsa Allah'ın onun eline emanet ettiği serveti Allah yolunda harcar. Allah yolunda harcamak, insanların hak yola girmesi için teşvik edici kurumlar meydana getirmek, insanlara hizmet edecek teşkilatlar kurmak, insanlara geçim kapısı olacak iş kurmak, yoksulu gözetmektir. Zengin oldu diye Müslüman kibirlenmez, fakirden fukaradan uzaklaşmaz, bencil zevklere dalmaz, hasislik göstererek servete tapmaz. Müslüman, servetini yalnızca hayırlara vesile olmak için elinde tutar. Başka bir düşünceyle elinde tutar ve kendini ne isterse yapabileceği hakiki sahip gibi görürse küfretmiş olur. Müslüman iyi bir duruma gelirse asla kendinde bir üstünlük görmez. Müslüman övünmez, hamd eder. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de öğütlediği gibi yaşayan mümin yalnız iyi bir kul olmakla kalmaz, din kardeşleriyle ve bütün insanlarla güzel ilişkiler içinde bulunur. İslamiyet'te iyi kul olmak ile din kardeşine ve bütün insanlara iyi davranmak ayrı şeyler değildir. Din kardeşine ve bütün insanlara iyi davranmayan iyi bir kul olamaz. Çünkü Allah iman eden kimsenin iyi işler yapmasını, hayır peşinde koşmasını istiyor. Allah'ın mümine öğütlediği nitelikler, müminin fert olarak şahsiyetini şekillendirirken aynı zamanda toplum hayatının da huzur içinde olmasını sağlar. Çünkü toplumun huzuru, fertlerin karşılıklı olarak birbirinin tutum ve davranışından razı olmasından başka bir şey değildir. Allah'ın emir ve yasakları aynı anda hem ferdin hem cemaatin hayrına olan öyle ahenkli bir formüldür ki, o formülü hep birlikte uygulayan fertlerin toplumunda asla huzursuzluk olmaz. Düşünülürse, insanların huzuru için böyle bir formülden başka hiçbir çare olamayacağı anlaşılır. İnsan madem ki toplum dışında hayatını sürdüremez, o halde insanın saadeti toplumun huzuruna bağlıdır. Toplumun huzuru ise ancak insanların Allah'ın emir ve yasaklarına uymasıyla ve birbirinden razı olmasıyla mümkündür. Bir mümin bilgili ise bilgisinden diğer insanları yararlandırır. Mümin bilgisiyle övünmez, zekasından kendine iftihar payı çıkarmaz. Hayata bir nutfe olarak başlamıştır ve dünyaya çırılçıplak gelmiştir. Zekasının yüksek olmasını kendi kararlaştırıp hazırlamamıştır. Allah yaratılıştan o imkanı ona bağışlamasaydı ne kadar didinse onun aklı ermezdi. Allah isterse bir anda insanın aklını alabilir. Çok şeyler bilen hiçbir şey bilmez ve anlamaz olur. Onun için bilgili mümin bilgisinden gurur duymaz. Bilginin asıl sahibi her şeyi hakkıyla bilen Allah'tır. Bilgili mümin o bilgilere erişmeyi nasip eden Allah'a hamd eder. Fakat hamdin ifadesi yalnız sözlü olmaz. Hayatın her yönünde olduğu gibi bu konuda da İslamiyet söz ile işi bir arada götürür. Bilgili mümin bilgisinin şükrünü eda etmek için bilgisini başkalarına öğretir, başkalarını o bilgilerden yararlandırır, bilgilerinin hayra vesile olması için çalışır. İslamiyet'te fertlerin şahsiyeti ve değeri vardır. Fakat o şahsiyet ve değer cemaatin hayrına işler görerek kazanılır. İslamiyet'te ferdin şahsiyeti ile cemaatin hayrı birbirinden ayrılmaz. İslamiyet, fert ve toplum dengesini mükemmel biçimde kurmuştur. Başka hiçbir din ve hiçbir doktrin bu dengeyi kuramamıştır. Bir mümin hangi kademede olursa olsun, devletin yönetimine getirilmiş ise o konuma geldi diye kendinde bir güç vehmetmez. Konumu dolayısıyla bir gücü vardır. Fakat o güç kendi gücü değildir. Ona emanet edilmiştir. Emanetin amacı, emaneti alanın onu emaneti verenlere hizmet yolunda basiretle ve hakkaniyetle kullanmasıdır. Halka hizmet gerçekten hakka hizmettir. Çünkü Allah bütün emir ve yasaklarını insanların iyiliği için koymuş, bütün öğütlerini insanların iyiliği için yapmıştır. Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla, Allah'ın öğütlerini tutmakla bir mümin aynı anda hem kulluk görevlerini yerine getirmiş hem de insanların iyiliğine çalışmış olur. İnsanların iyiliğine derken buna müminin kendi iyiliği de dahildir. Çünkü Allah'ın ferde ve topluma aynı anda ışık tutan mükemmel formülünde başka insanların iyiliğine olan şey ferdinde iyiliğinedir. Gücü emanet olarak elinde tutan mümin o gücü şahsi çıkar ya da yakınlarını kayırma için değil, işi ehline vermek ve bu suretle halka ve hakka hizmet etmek için kullanır. Helal yoldan ailesini geçindirmek, muhtaç olan yakınlarına bakmak mümin kimseye Allah'ın öğüdüdür. Fakat harama el uzatmak ve yakınını ehil olmadığı işe yerleştirmek yasaklanmıştır. Allah'ın emir ve yasaklarına uyan hayatın hangi kesiminde ve hangi safhasında olursa olsun kendinin ve toplumun huzur ve iyiliği için çalışmış olur. Allah bir şeyi öğütlüyorsa o şey hayırlıdır. Bir şeyden sakındırıyorsa o şey kötüdür. Bazen hayırlı olacak şey zor gelir, kötü olacak şey cazip gelir. Allah'ın öğütlediğine koşan, sakındırdığından kaçan kimse emindir, emniyettedir, dünyada huzuru ve ahirette kurtuluşu seçmiştir. Ondan insanlar da Allah'tan razı olur. İslamiyet sadece inanç ve ibadet değil, bütünüyle bir hayat tarzıdır. İslamiyet medeniyettir ve Müslüman toplumun kültürünü belirler. Cami, medrese, kütüphane, rasathane, imarathane, bimarhane, hamam, kervansaray bu hayat tarzının önemli göstergeleridir. Mevlana'nın Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, Süleyman Çelebi'nin Mevlidi, Itri'nin Nat'ı, Mevlana'sı, Mimar Sinan'ın Selimiyesi, Şeyh Hamdullah'ın Hüsnü Hattı hemen akla gelen kültür eserleridir. Komşuya yardım, misafire ikram, eve girerken ayakkabı çıkarma, evin içinde kedi köpek tutmama, Allah'ın selamı ile selamlama, büyüğe hürmet, küçüğe şefkat, hastayı ziyaret, yoksulu gözetme, açı doyurma, öksüzü, yetimi, yuva sahibi yapma, kusur araştırmama, ayıbı örtme, günlük hayat kültürünün çeşitli yönleridir. Halısı, kilimi, çinisi, tezniyatı, tesibi ve türlü kullanım eşyalarının üslubu, işlenişi, şekli bunların hepsi bir inancın telkin ettiği dünyaya bakış tarzının incelikleri ve zevkleridir. Bir toplumun hayatı demek olan kültüre medeniyetin ruhu siner. Kültürü insanlar fiilleriyle meydana getirir, fiilleri yapan insanlar bir inanç ve ahlak nizamı demek olan medeniyetin ruhuna göre yaşar. 6. Bölüm, İlk ve tek hakiki medeniyet, İslamiyet. İnsanlık tarihinde pek çok medeniyet kurulmuştur. Öne sürülen medeniyet teorisi, medeniyetin ölçütünü ortaya koymuştur. Bu ölçüt, bütün medeniyetlerin ortak paydası olan psikolojik ve sosyolojik özellikleri belirler. Medeniyetin bilimsel olarak kavramlaştırılması ayrı bir mesele, medeniyetlerin değerlendirilmesi ayrı bir meseledir. Değerlendirme meselesine girmeden önce ilk medeniyetin çıkışı meselesini ele almak istiyoruz. İnsanın insan olarak yaratılmadığı, daha basit organizmalardan evrim yoluyla yavaş yavaş değişerek oluştuğu görüşü 19. yüzyılın sonlarından beri bilim çevrelerinde tutunan bir görüş olmuştur. Burada evrim teorisinin dayandığı bulgulara, bulguların yorumlanmasına, bulgulardaki eksikliklere, evrimin fiilen gerçekleşme tarzına ilişkin değişik düşüncelere girecek değiliz. Ancak bilimin gerçek niteliğini bilmeme ve ideolojik etki alanında kalma yüzünden uzman olmayanların zihninin karıştığına işaret edeceğiz ve bu karışıklığı gidermeye çalışacağız. İnsan zihninin en karakteristik niteliği anlam verme çabasıdır. İnsan temelde biyolojik bir varlık olmakla birlikte hayatını refleks ve içgüdülerle sürdüremez. Yapısında kalıplaşmış biçimde bulunmayan birçok davranışları içinde bulunduğu duruma göre oluşturmak zorundadır. Davranışların uygun biçimde kararlaştırılması ve etkili bir tarzda yapılması için geçmiş deneyimlerden yararlanmak, durumu yorumlamak, doğabilecek sonuçları hesaplamak, alternatif davranış biçimlerinin etkisini kestirmek gerekir. İnsanın bunları başarması, dikkat, algı, öğrenme, hafıza, düşünme, hayal etme gibi psikolojik faaliyetlerle gerçekleşir. Doğumdan başlayarak biriken deneyimler insan zihninde olaylara anlam vermeyi kolaylaştıran bir yorum çerçevesi geliştirir. Psikolojik enerji tasarrufu sağlayan yorum çerçevesi, o çerçeveye bir türlü sığdırılamayan bir olayla karşılaştırıldığı zaman değişikliğe uğrar. İnsan zihni fiziksel ve sosyal çevredeki olaylara anlam vermeden rahat edemez. Biyolojik bir varlık olarak insan hayatta kalma içgüdüsünden kurtulamaz. Bu içgüdünün zorlamasıyla biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için her gün didinir durur. Ama insan zihni ne yaşadığı güne hapsoluyor ne de biyolojik ihtiyaçların karşılanmasıyla tatmin oluyor. Tarih öncesi araştırmaları, insanın doğayla boğuştuğu en ilkel şartlarda bile zihni tasarımlar yaparak teknoloji ürettiğini, gözlemlerinden psikolojik planda etkilenerek duygu ve heyecanlarını sanat yaratılışlarıyla ifade ettiğini, görünenlerin arkasında ne olduğunu merak ederek mitolojiler geliştirdiğini meydana çıkarmıştır. Mitolojiler zamanla yerlerini din, felsefe ve bilime bırakmıştır. Böylece din, felsefe, sanat ve bilim insan zihninin anlam verme ihtiyacını karşılamıştır. Fakat anlam verme çabası belli bir noktada durmamıştır. Kazanılan her bilgi, getirilen her yorum daha önce farkına varılmayan yeni bir takım sorulara dikkatleri yöneltmiştir. Ayrıca insanın değişen hayatı ve içinde yaşadığı evrenle ilgili beklenmedik gözlemler anlam verme çabalarını daha da yoğunlaştırmıştır. 16. yüzyılda bugün modern diye nitelediğimiz bilim metodu şekillenmeye başlamıştır. Bilim metodu olayları açıklamada verimli oldu ve bilimsel bilgi sürekli arttı. Bilgiler pratik amaçlara ulaşmak için teknolojiye dönüştürüldü. Ortaya çıkan teknolojiler de bu sefer bilimi etkileyerek araştırmaların yapılmasına yeni imkanlar getirdi. Bilim ve teknoloji iç içe geçerek birlikte ilerlemeye başladı. Bu ilerleme bugün de sürüyor. Bilim metodu, insanın düşünce biçiminde o kadar derin bir değişiklik yapmış ve teknolojik uzantılarıyla hayatı o kadar çok etkilemiştir ki, içinde yaşadığımız çağa haklı olarak bilim çağı denmiştir. Bilimin baş döndürücü ilerlemesi bazı düşünürleri bir yanılgıya düşürmüştür. Onlara göre artık gerçeklere ulaşmanın yolu bulunmuştur. Bilim metodu dışındaki yollardan edinilen her türlü bilgi gerçek dışıdır. O halde felsefe, sanat, din bize ancak sübjektif bilgiler, illüzyonlar, asılsız inançlar verebilir. Bu görüşteki yanılgı, bilimsel bilginin mahiyetini kavrayamamaktan kaynaklanıyor. Bu yanılgıyı çok kısa ifade etmek üzere tahlil etmek istiyorum. 1. Bilimsel metotla ulaştığımız hakikat mutlak değildir. Biz hakikati Amerika'yı keşfeder gibi bizim dışımızda ne ise o şekilde durur bir biçimde kavramıyoruz. Gözlemlerden hareket ederek muhakeme yoluyla zihnimizde inşa ediyoruz. Teori dediğimiz zihni inşalarda kullandığımız malzeme somut algılarımız değil, onlardan soyutlanan bir takım boyutlar ve o boyutlar üzerinde belirlenen matematiksel kantitelerdir. Şu halde, kavradığımız hakikat mutlak hakikat değil, kendi zihnimizin imkanlarıyla sınırlı zihni bir tasarımdır. Gözlemler, zihni tasarımın açıklamalarıyla tutarlı olduğu sürece tasarımı muhafaza ediyoruz. Tasarımla bağdaşmayan gözlemler ortaya çıkarsa, onda değişiklikler yapma ya da yeni bir tasarım formüle etme yoluna gidiyoruz. Bilimin ilerlemesi demek, tasarımdaki yanlışlıkların düzeltilmesi, tasarımın darlıktan kurtularak gitgide genişlemesi demektir. Bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin, prensip itibariyle yanlışlanabilir olacaktır. Çünkü bilim metodunun mahiyetinde herhangi bir ilerleme safhasında mutlak hakikate ulaşıldığını garanti edecek hiçbir dayanak yoktur. 2. Varlıkların aslında ne olduğunu bilemeyeceğiz. Görüntüler arasında yaşıyoruz. Duyu organlarımız ile beynimizin işbirliği sonucu dışımızdaki dünyayı görüyoruz, işitiyoruz, kokluyoruz, tadıyoruz, sertliği, yumuşaklığı, sıcaklığı, soğukluğu hissediyoruz. Bir cismi gördüğümüz zaman görme olayı, o cisimden gözün hassas tabakasına yansıyan bir ışık düzeniyle başlıyor. Görme olup bittikten sonra bizim ışık dediğimiz radyasyon enerjisi gözün ağ tabakasındaki görme siniri uçlarına kadar yayılıyor. Orada elektriksel kimyasal bir değişme demek olan sinir empülslerine dönüşüyor. Empülsler beyin korteksinin görme ile ilgili oksipital bölgesine ulaşıncaya kadar sinirlerde cisme benzer bir şeyin seyahat ettiği söylenemez. Ama sonunda o empülsler beyinde bir cisim algısına yol açıyor. Rengiyle, şekliyle, büyüklüğüyle, uzaklığıyla bir cisim algılanıyor. Gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz ve maddi diyerek duygulardan, düşüncelerden ve inançlardan daha gerçek kabul ettiğimiz varlıklarla bile doğrudan doğruya değil, bir takım kod sistemleri aracılığıyla temasa geliyoruz. Dış dünyayı algı sembolleriyle zihnimizde temsil ediyoruz. Ama varlıkların aslında ne olduğunu bilmiyoruz. İçinde yaşadığımız dünya bize büsbütün karışık gelmiyor ve orada az çok güvenilir bir şekilde işimizi görebiliyorsak bu algılarımızla dünya arasında tutarlı bir sembolik ilişki kurabildiğimiz içindir. Sembollerin ötesinde varlığın aslına nüfuz ederek gerçeği kavradığımız için değildir. Bilim bu sembolik ilişkileri gözlem verileri üzerindeki muhakemeye göre sistematik biçimde kurmaya yarıyor. Soyutlamalar ve genellemeler yapan bilim, çok değişik olayları kavramsal bir kurala göre bağlantıya getiriyor ve anlama çabasında ekonomi sağlıyor. Bilim, muhakeme yoluyla bizi görüntülerden uzaklaştırarak olayları doğurduğu varsayılan fakat görünmeyen prensiplere götürüyor. Prensiplerin ışığında bir takım işaretleri değerlendirme, olayları önceden kestirerek basiretle hareket etmeye ve verimli iş görmeye imkan veriyor.